Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam yine gündem çok yoğun. Türkiye gerçekten tarihi bir süreçten geçiyor. İlk defa milletimizin seçtiği, halkın oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanımız oldu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Yine yeni bir başbakanımız var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yine 62. hükümeti kuruldu, yeni kuruldu. Bugün biliyorsunuz öğleden önce 11.30 gibi bu yeni hükümet açıklandı. Yeni evet. bakanlarımız var. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Yani 62. hükümetin 26. başbakanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu evet. oldu. Kendi arkadaşlarının tabiriyle hoca başbakan olmuş oldu. Evet. Hocam ilginçtir. Ahmet Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. profesör başbakanıymış. Bunu da bir bilgi olarak dinleyicilerimizle paylaşalım. Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Nihat Erim, Sadi Irmak, Tansu Çiller ve yine rahmetli Necmettin Erbakan'dan sonra 17 yıl sonra bir akademisyen profesör başbakanımız oldu. Hocam ben Ahmet Davutoğlu'yla başlamak evet. istiyorum. Bugün aslında konuşacak çok konumuz var. Ahmet Davutoğlu, yeni Türkiye söylemi, belki Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı süreci, bunların hepsine değineceğiz ama Davutoğlu'ndan başlamak istiyorum. Evet. Davutoğlu, İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Türkiye'deki akademisyenler ya da sosyal bilim çevresindeki çalışanlar da bilir. Evet. Bilim Sanat Vakfı ile tanıdık biz Ahmet Davutoğlu'nu. Aksaray'da evet. küçük bir daireden sonra büyük bir vakfa dönüştü. Sivil inisiyatifle çalışan, herhangi bir devlet desteği almayan bir hareketti Bilim Sanat Vakfı. Evet. Hep onunla tanıdık. Bu perspektiften de bakarsak, yani evet. akademisyen, sivil inisiyatif almış, bununla hareket etmiş bir Davutoğlu vardı geçmişte.
Evet.
Bu Davutoğlu yeni Türkiye'ye ne kazandıracaktır? Evet. Yeni Türkiye'ye ne katkıda bulunacağını düşünüyorsunuz acaba? Evet.
Ahmet Davutoğlu'nun biyografisine baktığımız zaman bugünkü Türkiye'nin yeniden kurulmasına yapacağı katkıyı anlamak açısından önemli. Gerçekten Ahmet Davutoğlu bir akademisyen. Sadece bir akademisyen değil aslında, entelektüel yönü olan bir akademisyen. Yani işte diyelim uluslararası ilişkiler alanında profesör. Fakat uluslararası ilişkilerle ilgilenen birisi değil sadece. Bunun dışında Türkiye'nin ve dünyanın meseleleri üzerinde yazılmış olan önemli fikirlerle yüzleşen, onları okuyan, onları tartışan, müktesebatını bu çerçevede geliştiren, derinleştiren bir şahsiyet. O nedenle akademisyenlik kadar entelektüel boyutu olan birisi.
Evet.
Sadece bununla da sınırlı değil. Yani bir entelektüel birey olarak hakikati arayan, bulmaya çalışan, bunun zihni mücadelesini, bilgi mücadelesini veren bir şahsiyet değil. Bununla beraber insanları bir arada toplayan, onlara bilgi aktarmaya çalışan, onlara bilimsel faaliyetler yaptıran, onlarla bilim faaliyetleri yapan bir şahsiyet. Dolayısıyla sivil toplum çalışmalarında bulunan birisi. Aslında bu çalışmalarıyla da Türkiye ile ilgili meseleleri tartışıyor, Türkiye üzerinde duruyor. Bir Türkiye davası var. Merkez ülke olarak Türkiye'yi tanımlıyor. Ve öncesinden de, yani işte arkadaşlarının yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da, öğrenciyken de Türkiye davasıyla ilgilenen, belli bir işte İslami kimlik çerçevesinde hayatını sürdüren, sadece bir öğrenci olarak derslere girip çıkan birisi değil, sadece bilimsel bilgileri kişilere, çevresine, öğrencilerine aktaran birisi değil. Bütün bu bilgileri Türkiye'nin meselelerini çözmek ve Türkiye'nin dünya içindeki tarihsel konumuna, medeniyet konumuna dikkat ederek katkı sağlamak, sorunlarını çözmek üzere bu bilim faaliyetlerinde bulunuyor. Yani bilim ve sanat sadece efendim burada bir takım dersler görelim, öğrenciler iyi işte sosyolog olsun, iyi siyaset bilimci olsun, iyi işte ilahiyat kimliğine sahip olsunlar gibi bir meseleleri yok. Ben de zaman zaman oraya gittim ama ya öyle düzenli bir takipçi olmadım açıkçası bilim sanatın. Fakat gözlemlediğim zaman bunu görüyorum. Yani Türkiye'nin meselelerini çözme konusunda muhafazakar kesimde, İslami kesimde çeşitli girişimler var öteden beri. İşte Necip Fazıl Kısaköre'nin diyelim Büyük Doğu Hareketi var.
Evet.
Sezai Karakoç'un diriliş nesli arayışı var. Bütün o çalışmalar daha çok bir dergi etrafına, edebiyat çalışmaları, siyasi fikirler geliştirme, toplantılar yapma şeklinde devam ediyor. Veya Necmettin Erbakan'ın yaptığı gibi bir siyasi parti kurarak bunun mücadelesini sürdürme.
Evet.
Ve farklı biçimlerde görmek mümkün. Ahmet Davutoğlu ise bunların içinde daha farklı bir yol izliyor.
Ya bir teori geliştirdi değil mi hocam?
Evet, yani bilimi temele alarak bir epistemoloji etrafında Türkiye'nin dönüşümüne, Türkiye'nin İslam meselesine, Türkiye'nin diğer meselelerine katkı sağlamak. O nedenle Bilim ve Sanat Vakfı işte çalışmalarını bilim temeli olarak yürütüyor. Türkiye'ye bilimden yola çıkarak ışık vermek, aydınlık vermek, sorunlarını çözmek gibi bir tutum var. Bunu yaparken de özellikle pratik siyasetle bir mesafe de var. Yani bilim sanat taki arkadaşlar pratik siyasi ilgileri olan, mitinglere katılan vesaire teşkilatlara katılan kişiler değil. Ya orayla daha mesafeli. Bizim işimiz bilimsel çalışmalar yapmak. Bizim tarihimizde ciddi bir kopuşumuz var. Klasik ilimlerden kopuşumuz var. Bu kopuşu gidermek. Medeniyet havzamız içinde yeniden var olmak. Yani Davutoğlu'nun belki gündeme getirdiği ve katkı sağladığı en önemli teorilerden birisi de bu medeniyet teorisidir.
Evet.
Yani öncesinde elbette var. Nurettin Topçu'da, Necip Fazıl'da, özellikle Sezai Karakoç medeniyet teorisi üzerine çok yoğun bir biçimde durur. Ama daha bilimsel formasyon çerçevesinde, yani Brodel'de, Toynbee'de tartışarak ve İslam medeniyetine bu tartışmalarla beraber bakarak bunu bir teori olarak gündeme getirme konusunda Ahmet Davutoğlu'nun önemli bir katkısı olmuş.
Evet.
Bütün bunlara baktığımız zaman, yani pratik siyaset içinde değil ama Türkiye'nin üzerine düşünmek, Türkiye'nin 100 yıl içinde var olan sorunlarına çözüm aramak da siyaset üstü bir siyasettir aslında.
Evet, evet.
Bilime dayalı bir siyaset arayışıdır. Evet. İşte epistemolojiye dayalı bir siyaset arayışıdır. Ama daha sonraki işte Davutoğlu'nun hayat hikayesine baktığımız zaman, stratejik derinlik belki konuşacağız. Sonraki hayatında pratik siyasete işte çağrılıyor. Kendisi aslında amacı olmadığı için de böyle bir yere de gitmiyor. Yani arayışı yok hemen.
Zaten şeyle başladı.
Davetler
hocam.
Davetler
var. Başbakanlık, evet. Baş danışmanlığıyla
danışman olarak
başladı.
Giriyor.
Yani yoksa oraya aktif bir siyasetin içerisine
girmedi
yani hiçbir
çünkü
zaman.
Çünkü sonuçta öyle bir şey olsaydı başta parti kurardı veya var olan bir partiye giderdi ama yok.
Dışişleri Bilim Bakanlığı'nda bile milletvekili kuruyor. Değildi yani ilk yapıldığında,
evet.
Danışmanlıktan evet. Alındı. Hocam güzel bir konuya temas ettiniz. Yani o medeniyet algısı da çok önemli, evet. Davutoğlu'nun. Stratejik derinliğin o ön sözü var. Yani gerçekten, hı hı, manifesto niteliğinde o meşhur stratejik derinlik kitabının. Orada diyor ki dinamik bir toplumda diyor stratejist, hı, olmak akan, hı, bir nehrin içinde hem o nehirle akmayı gerektirir. Siz o nehrin içinde olursanız debisini öğrenirsiniz. Hangi, hı, kollarla birleştiğini öğrenirsiniz diyor. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp o nehre de bakan biri de olmanız gerekir diyor. Hı. Ama ikisinin zaafların da ortaya çıkıyor. Sürekli diyor nehrin içinde olursanız,
evet,
ahlaki yozlaşma, sürekli dışarıda olursanız da bilimsel yozlaşma ortaya çıkar diyor. Ya, dolayısıyla yani bu toplumun içinde yaşayan, bir şekilde tarihsel süreci anlamaya çalışmış, kanıksamış, duyguların da işin içerisine katan ama bir taraftan da dışarıdan bilimsel bakışı, hı, da az önce söylediğiniz gibi mukayeseli bakışı da,
evet,
gerçekleştirilebilen, buna kabiliyeti olan bir insan Davutoğlu.
Evet.
Hocam demin sivil çalışmalarından bahsettik. Yeni başbakanımızla ilgili benim de böyle bir iki hatıram var. Bahçeli,
evet,
evlerde otururken evine gidip almışlığım vardır. Hı hı. Aziz Mahmut Hüdayi'nin o zaman Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın yurt dışı çalışmalarında görev alan koordinatörlerin toplantısına gelir.
Evet.
Orada moderatörlük yapardı. Çok ilgiliydi. Yine bundan yine bir 7-8 yıl önce belki daha fazla olmuştur tam hatırlayamıyorum. Bulgaristan'da yeni Müslüman olmuş çingeneleri Türkiye'ye getirmişti.
Evet.
Ve o Bilim Sanat Vakfı'nı yani onlara sürekli yaklaşık böyle 2 hafta seminere getirmişti. Hmm. Ve çok yakından ilgilenmişti. Gerçekten dertli bir insan bu konuda.
Evet.
Hocam isterseniz şeyle devam edelim. Davutoğlu şimdi biz hep Dışişleri Bakanı olarak gördük.
Evet.
Yani çok iç siyasetle ilgilenmeyen, dışarıyla ilgilenen, işte kendi ifadesiyle sadece reel politiği dikkate almadığı,
evet,
insani ve vicdani diplomasiyi de dikkate aldığını söylediği, yani Allah diyor o kongrede de, olağanüstü kongrede de böyle konuştu. Allah bize nerede, bize yardım eden yok mu diyene yardım etme kudreti versin dedi.
Evet.
Yani böyle bir yeni bir vizyon çizdi. Dış politikada bir takım defansif konuların dışına çıktı. Kıbrıs ve Ermeni,
evet,
meselesi gibi. Şimdi içeride ne yapabilir?
Evet.
İç politikada biz görmedik
Davutoğlu'nu.
Belki önce
bir şeyi konuşmak lazım. Dış politika açısından,
evet,
Dışişleri Bakanlığı kimliğiyle Davutoğlu'nun yaptıklarının anlamı ne, neye karşılık geldi?
Evet hocam.
O önemli. Evet, Davutoğlu uluslararası ilişkiler teorisyeni, aynı zamanda stratejisti. Yani sadece onun teorilerini inceleyen, araştıran, ortaya koyan, kavramlar üreten bir şahsiyet değil. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nı yaparak bunu pratize etme imkanını da yakalayan birisi oldu. Bu yani tarihte az kişiye nasip oluyor diyelim. Çoğunlukla işte entelektüeller, teorik yoğun çalışmalarda bulunan şahsiyetlerdir. Ama kimi zaman da bu dar hem teori üretenler hem de uygulayanlar olabilir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye özellikle dışa açılan, kendi işte Avrupa Birliği ile entegrasyona yönelen, çevre işte Kafkaslarla, Orta Doğu'yla barışmak isteyen Özal dönemiyle beraber böyle bir siyasete yönelmişti Türkiye. Ahmet Davutoğlu'nun teorisi ve girişimleri de aslında bu açılımla bütünleşen ve bunu derinleştiren, zenginleştiren bir tecrübeyi yansıtıyor hakikaten. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun zaten dava olarak benimsediği şey, sahip olduğu kimlik, entelektüel tecrübesi, bunu algılıyor. Yani Orta Doğu'yu algılıyor, İslam dünyasını algılıyor, Kafkasları algılıyor, Afrika'ya bakıyor. Hatta bu arayışları nedeniyle zaman zaman eksen kayması suçlamaları yapıldı. Yani Türkiye hep 200 yıldır Avrupa'nın peşinde koşan bir ülke. Sorunlarını çözmek için Avrupa'ya yönünü dönmüş, kıblegah olarak benimsemiş.
Evet.
Her şeye oradan bakıyor, oradan nazar ediyor. Dolayısıyla Orta Doğu'ya, Kafkaslara, çevresine yabancılaşmış bir ülke. Orta Doğu'ya, çevresine, İslam dünyasına Avrupa izin verdiği ve istediği biçimde
yaklaşabiliyor,
çalışan,
bakıyor.
Yaklaşan, mesela İsrail'in kuruluşunu tanımlayan ilk, ikinci ülke olmamızın anlamı da budur. Ama Davutoğlu, Özal dönemiyle başlayan, Davutoğlu'nun pratiğinde, tecrübesine karşımıza çıkan şey, Avrupa Birliği kadar İslam dünyası da bizim çok önemli bir ilgi alanımız. İşte Hamas'la da, İran'la da, Filistinlilerle de, Suudi Arabistan'la da birçok ülkelerle görüşmeler yapılıyor. Uluslararası arenada Türkiye risk alarak, Ahmet Davutoğlu risk alarak, İran'ın mesela uranyum çoğaltmasını destekleyen ve İran'ın işte uluslararası arenada yok edilmesini engelleyen tutumlar, yine Hamas'ın işte Türkiye tarafından kabul edilmesi, Batı ülkelerinin eleştirilerine rağmen desteklenmesi, Filistin davasına sahip çıkılması.
Evet.
Yani Ahmet Davutoğlu'nun sonuçta bizi Avrupa Birliği'ne mahkum edici bir siyasi tutumu değiştirdi bu girişimleriyle. Evet, bu son konuşmasını da ortaya koyuyor. Avrupa Birliği bizim önemli bir stratejimiz. Fakat biz sadece ona mahkum olarak ve İslam dünyasına arka dönerek yapmamalıyız. Avrupa Birliği stratejimiz ama aynı zamanda biz İslam aleminin önemli bir merkeziyiz.
Evet, evet.
İslam aleminin bir parçasıyız.
Ya biraz da hocam şey de diyor mesela konuşmasında, kimse diyor Türkiye'yi Avrupa ile Asya kıskacını almaya çalışmasın diyor.
Evet.
Yani bir oyun kurucu, evet, biraz Ankara merkezli bir bakış da var burada
değil
tabii mi
hocam? Tabii orada şu var, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş macerasına baktığımız zaman genellikle bugüne kadar Türk yöneticileri Avrupa Birliği'ne eklemlenmek, onun ülkelerinden bir ülke olarak kalkınmış, demokrasi gelişmiş bir ülkeyi tahayyül ediyorlardı. Ama burada hayır, biz Avrupa Birliği'ne eklemlenen sıradan bir ülke olmak durumunda değiliz. Türkiye bunun yerine kendi bölgesinde, kendi çevresinde merkez bir ülke olmalı, merkez bir ülkedir. Ama bu merkez ülke olurken de, böyleyken de Avrupa Birliği ile de ilişkilerini sürdürme taraftarıdır. Bu ikisi çok farklı bir Avrupa Birliği görüşünü, ilişkisini yansıtıyor. Daha ikinci görüş, Ahmet Davutoğlu'nun savunduğu çoğulcu bir anlayışı yansıtıyor. Yani Avrupa Birliği ile mahkum olma, boyun eğme, kendi tarihsel dünyanı unutma,
alternatifsiz olma, yani onu alternatifsiz görme.
Alternatifsiz görme değil yani.
Evet.
Dolayısıyla bu farklı bir Avrupa Birliği siyaseti ve doğru bir siyaset. Çok yönlü, çok boyutlu dış politika ifadesiyle de aslında bu anlatılıyor. Yani sadece biz Avrupa Birliği'ni kıblegah edinelim, orada ne geliyorsa onu görelim, onu duyalım, onu hissedelim. Bu 200 yıldır yaptığımız bir şey ve bizi bir yere götürmedi. Hayır, bunun yerine biz çoklu bir dış politika, yani biz Kafkaslarla da, Afrika'yla da, Orta Doğu'yla da, Balkanlarla da ilgili olmalıyız. Ekonomimizi, ticaretimizi, kültürümüzü, tarihsel varlığımızı bunlarla ilişkili olarak değerlendirmeliyiz. Biz kendimizi merkeze alarak bunlarla ilişkiler geliştirmeliyiz. Bu Özal döneminde söyleniyordu ama Davutoğlu bunu daha bir teorize eden, daha derinleştiren, daha geniş ve pratik tecrübelerle kanıtlayan bir dış politika ortaya koydu. Bu açıdan da önemli. Bir yönüyle zaten Davutoğlu'nun başbakan olması Türkiye'nin uluslararası düzen içindeki tercihini gösteriyor. Yani Türkiye şunu dedi Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasıyla. Recep Tayyip Erdoğan şu mesajı verdi. Bizim, evet, dünyadaki yerimiz şudur. Biz merkez bir ülkeyiz. Biz bütün Avrupa Birliği ile de, Kafkaslarla da, Balkanlarla da, Orta Doğu'yla da ilişkiliyiz. Türkiye artık kendi varlığını kapalı bir toplum çevresini düşmanlar görerek değil, bütün bunlarla ilişki içinde lider bir ülke olarak kendini görüyor ve bu düşünceleri savunan, teorisini yazan, pratiğe etmeye çalışan Dışişleri Bakanı da başbakan. Açıkça bu anlama geliyor,
evet,
aslında.
Yani dışa doğru açılımın bir göstergesi bu hocam. Değil mi? Yani böyle çok...
Tabii yani Türkiye aktif bir dış politika bunu başbakan
izleyecek.
Yapması, bunu yapan kişiyi başbakan yapması, artık Türkiye sadece kendi iç meseleleriyle uğraşan bir ülke değil.
Evet.
Türkiye dünyayla uğraşacak, bölgeyle uğraşacak.
Oyun kurucu olacak.
Oyun kurucu olacak, daha bir dünya devleti olacak. Dünya devleti olmanın manası da bu. Bu tabii küreselleşme dediğimiz tarihsel döneme denk düşmesi de bunun önemli. Yani artık bugün biz istesek istemesek de kapalı bir toplum olamayız. Yani o milli güvenlik derslerinde biz lisedeyken bize anlatıldığı gibi İran düşmanımız, Irak düşmanımız, Suriye düşmanımız, Yunanistan düşmanımız. Bu okuma bitti, bu son oldu. Artık Türkiye yeni küresel dünya içinde saygın, etkin,
aktör,
lider, aktör bir ülke olması için bu gelişmelere açık olmak, bunları görmek ve kendini buna göre kurmak zorunda. Yeni Türkiye arayışı da bunu ifade ediyor. Davutoğlu'nun başbakan olması da bunu ifade ediyor. Yani küresel trendlere aşina, tecrübelere sahip, idrake sahip, bu idrakle Türkiye'yi yönetecek bir aktör olarak bunu okumak gerekiyor.
Evet. Hocam şimdi gündemimde benim size de soracağım. Bu AK Parti, yani geçmişe doğru da artık bugün tamam hükümet kuruldu, başbakan oldu Ahmet Davutoğlu. Fakat AK Parti birinci olağanüstü kongresinde, biz AK Parti'nin hep olağan, evet, kongreler yaptığını biliyoruz. Ama birinci olağanüstü kongresinde bir restorasyon olarak nitelendirilen bir konuşması var. Arzu ederseniz hem o konuşmayı, evet, yeni Türkiye'yi ve yeni Cumhurbaşkanı programımızın ikinci bölümünde konuşalım. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz efendim.
Alican ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar kısa bir aranın ardından devam edecek.
Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıktan ösken evge gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım, vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım. Bahçalarım, meyvelerim, bal ile şerbet. Sularını içe içe doyalmadım ben. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma doyalmadım, vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım.
Alican ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar devam ediyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Programımızın ilk bölümünde Ahmet Davutoğlu'nu konuştuk hocamla. 62. hükümetin 26. başbakanı Ahmet Davutoğlu. Hocam bu bölümde arzu ederseniz bu AK Parti birinci olan üstü kongresinde Ahmet Davutoğlu'nun böyle manifesto niteliğinde bir konuşması vardı. Evet. Gerçekten çok da böyle Recep Tayyip Erdoğan'ı aratmayan, irticalen yapılmış güzel bir konuşmaydı. Ahmet Davutoğlu bu kongre konuşmasında yeni dönemde 9 başlık altında bir restorasyon hareketine başlayacaklarını söyledi. Yani biz Türk siyaset jargonunda bu kelimeye de çok alışık değiliz. Evet. Restorasyon kelimesini. Bu ilginçti. Yani burada ekonomi, dış politika, kültür, yargı, çözüm süreci gibi birçok başlıkta yani hükümetin perspektifini özetledi. Evet. Ben bunları da böyle sizinle bir değerlendirmek istiyorum. Evet. Belki bunun ardından o yeni Türkiye söylemine de geçeriz. Yeni Türkiye'den ne anlıyorsunuz? Bunu da merak ediyorum gerçekten. Mesela hocam Davutoğlu dedi ki özgüven darbe girişimlerine karşı durduk biz dedi. Buradan işte Erdoğan'ın Davos'taki One Minute çıkışı, Gezi olayları, 17 ve 25 Aralık operasyonlarının aslında yeni Türkiye'nin özgüvenini yıkma operasyonları olduğunu söyledi. Yine çözüm sürecine bir vurgusu vardı ki bunu sosyo-kültürel birlik, bütünlük diye nitelendirdi. Ve AK Parti iktidarlarının en büyük başarısının bütün bir ülkeyi tek bir yürek haline getirmiş olmasını söyledi. Yine özgürlüklere de yeni bir ahlaki formasyon kazandıracağız dedi. Türkiye'de ifade, girişim, inanç özgürlükleri AK Parti iktidarının güvencesi altındadır. Her özgürlük de dedi aynı zamanda bir sorumluluk gerektirir. Biz tüm özgürlükleri yeni bir ahlaki formasyonla buluşturacağız dedi. Yani bu kelimenin kullanılması da güzel. Yani Türk siyasi tarihinde çok alışık olmadığımız kelimelerden biri. Bilmiyorum yanılıyor muyum benim okumalarımda. Yani ahlak kelimesi çok kullanılmazdı. Ya bu üç konuyu bir değerlendirelim. Diğer başlıklar da var, onlara geçeriz hocam.
Evet, şimdi bu tabii AK Parti'nin hakikaten varoluşunu temellendiren en önemli boyutlardan birisi devlet yapısını dönüştürme üzerine kurulmakta. Yani otoriter olan, kemalist değerler çerçevesinde tanımlanan, bürokratik oligarşi ile yürütülen, darbelerle tahkim edilen bu devlet yapısını daha demokratik, daha şeffaf, daha milletle bütünleşen, daha katılımcılığa açık olan bir devlet yapısı haline getirmek. O nedenle AK Parti bunu yaparken de kendisi bir takım darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Biz 100 yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Bu eski Türkiye dediğimiz devlet geleneği 10 yılda bir darbelerle tahkim ediliyor. Resmi ideolojisi var. Herkesin bu resmi ideolojiyi benimsenmesi isteniyor. Bürokratik oligarşi tarafından yönetiliyor. Belli bir elit grup tarafından yönetiliyor ve yetişen yeni elit grupların katılımını engelliyor, bloke ediyor. Şimdi AK Parti bunu dönüştürmeye çalıştı ve dönüştürmeye çalıştığı için de kendisi bizzat 27 Nisan muhtarasında olduğu gibi, kapatma davasında olduğu gibi darbelerle karşılaştı. Şimdi Ahmet Davutoğlu buna vurguda bulunuyor ama Gezi ve 17 Aralık örneklerini veriyor. Bence bu eksik açıkçası. Bununla beraber 27 Nisan darbe girişimi vardır AK Parti'ye karşı. Kapatma davası vardır. Evet, Cumhurbaşkanı seçim sürecinde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 367
krizi vardır.
Krizi vardır. Bütün bunlar AK Parti'ye yönelik darbe girişimleridir. Ve bu darbe girişimlerinden AK Parti'nin, Türkiye'nin kurtulması için devletimizin daha demokratik ve şeffaf bir biçimde varlığını kurup yeni Türkiye olabilmesi için Türkiye bu darbeci zihniyetleri, darbeci çeteleri, darbeci girişimleri ve juntaları tasfiye etmesi elzemdir. Bu olmadan Türkiye'nin hakikaten yeni Türkiye olması zor bir şey. Bunun vurgulanması önemli ama burada paralelciler dediğimiz 17 Aralık teşebbüsüyle kendisini açıkça ortaya koyan bir grubun darbe girişimleri var. Devlet içinde, yargıda ve güvenlik bürokrasisinde örgütlenmeleri söz konusu. AK Parti bugün bununla mücadele ediyor, haklı bu mücadelesinde. Fakat unutmamak gerekiyor ki işte Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat darbeleri vardı, girişimleri vardı. Bunlarla Türkiye ciddi anlamda belli ölçülerde yüzleşti. Ama bunlar bugün hepsi dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. O nedenle önümüzde yeniden devlet içinde bir takım ilişkileriyle bunlar darbe yapabilir mi diye ben şahsen bir insan olarak kuşku duyuyorum. AK Parti'ye de oy veren,
yani hocam,
Türkiye Cumhuriyeti bir yurttaşı olarak.
Onlar kısmen sindirilmiş görülüyor ama sindirilmiş, tamamen kazınıp atılmadı bunlar.
Yani o konuda bir tereddüt içindeyiz açıkça. O nedenle Türkiye'nin devlet yapısı olarak yenilenmesi demek, hem paralelciler bağlamında, hem askeri, yargı veya diğer alanlarda vesayetçi olan, darbeci olan bütün zihniyetlerden Türkiye'nin temizlenmesi, kurtulması demektir. Bu açıdan Türkiye'nin yoluna devam etmesi lazım.
Çözüm süreci var hocam.
Çözüm süreci burada önemli. Türkiye'nin hakikaten yüzyıllık önemli sorunlarından birisi de darbeci sorunu gibi. Çözüm süreci Türkiye belli bir başarıya ulaştı. 2008 yılından bu yana, 2009 yılından beri birlik ve kardeşlik projesi olarak yürüyor. Bir başarıya ulaşıldı. Bir aşamaya gelindi ve Davutoğlu'nun bunun devam edileceği yönünde işarette bulunması, bunu vurgulaması önemli. Sosyoekonomik bir birlikten bahsetmesi önemli. Davutoğlu'nu daha önce işte Diyarbakır'a giderken yaptığı konuşmaları hatırlamak, Orta Doğu'da yine Kürtlerle ilgili yaptığı konuşmaları hatırlamak lazım. Davutoğlu'nun sahip olduğu İslami müktesebat açısından da, Orta Doğu'ya idraki açısından da bence çözüm süreci Türkiye'nin çok lehine olacak bir süreç ve bu devam edecek. Yeni başbakanımız diyelim, Davutoğlu da bu konuda önemli katkılarda bulunacak.
Hocam önemli, yani bu devletin ve bürokrasinin restorasyonu başlığı altında dedi ki Davutoğlu, bürokraside aranacak tek nitelik liyakattır dedi.
Evet.
Yani yoksa otoriteye karşı bir takım şantajların ortaya çıktığını, bunun da ihanet olduğunu belirtti.
Evet.
Herhalde yeni dönemde devlet kadrolarına, bürokrasiye alınacak adaylarda da bu manada daha bir dikkat kesilinecek diye düşünüyorum. Hocam önemli yine.
Şimdi buyurun. Affedersiniz.
Buyurun hocam.
Bu önemli bir şey, bu vurgu. Evet. Bize çok basit gibi geliyor. Şundan önemli, Türkiye bir bürokrasi devletidir. Devlet dediğimiz zaman sadece kanunlardan, normlardan, anayasadan oluşmuyor. Türkiye daha da fazla bürokrasiden oluşan bir devlet yapısıdır. Türkiye'de kendisini özgür hissetmek isteyen, kendi grubunu özgür hale getirmek isteyen herkes bürokraside yer edinerek devletin kadrolarına sahip olmak istemiştir. Bu muhafazakar kesim içinde öyle olmuştur.
Sol kesim içinde.
Davutoğlu burada bir şey işaret ediyor. Yani artık biz kadrolar üzerine savaşmayı bırakalım. Türkiye restorasyon geçiyor, yenilenecek. Bu geleneksel gelen kadrolar devlet üzerine kavgayı ve bu kavga da özel olarak kadrolar üzerinde yürüyor. Buna son verilecek, artık liyakata göre insan seçilecek. O nedenle devleti kadrolar üzerinden ele geçirme konusunda verilen mücadeleyle Türkiye büyük bir enerji kaybına uğruyor. Türkiye bunu bırakması lazım. Paralelci dediğimiz yapı da aslında bunun sonucunda ortaya çıkmıştı. Birbiriyle bağlantılı bunlar.
Evet.
O nedenle restorasyon dönemiyle beraber, restorasyon dönemi diyelim, Ahmet Davutoğlu'nun belki.
Bir de liyakat herkesin üzerinde hemfikir olacağı bir konu değil mi hocam?
Evet, yani objektif olarak.
Objektif, adaletli.
Evet, işte o yeterli bilgiye, dile, temsil.
Donanıma sahip.
Donanıma sahipse ona göre seçilmesi, bu önemli. Türkiye bu hakikaten bu konuda önemli bir adım atarsa, kadrolar üzerinden giderek devlet için kavga etme dönemi de bir sona
ermiş
olacak. İnşallah öyle olur.
Yani gerçekten restorasyona muhtaç bir alan bu.
Aynen öyle yani.
Hocam başka başlıklar da var. Ben değerli dinleyicilerimize de hem hatırlatayım, sizin de vurgu yapmak istediğiniz konular olursa.
Evet.
Mesela siyasi ahlaktan bahsetti Davutoğlu. Ve siyaseti erdem ve ahlak vesilesi olarak gördüğünü kaydetti. Siyasetimizin ahlakı Şeyh Edebali'nin ahlakıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ahlakıdır diyor. Biz bunu hep bu önermeyi bilmiyorum, ben hep ters hatırlamışımdır yıllarca. Devleti yaşat ki insan yaşasın. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin önermesi buydu. Bu da önemli yani.
Evet,
devlet insan için var.
Bu çok önemli. Yani bu temel bir yani Davutoğlu'na yönelik yapılan bir takım şeyler var. İşte devletçi olduğu yönünde. Davutoğlu'nun bu açıklaması o açıdan da çok önemli. Yani milleti, insanı, bireyi önde tutması. Şeyh Edebali'nin de Başbakan Erdoğan'ın, yeni Cumhurbaşkanımızın hep vurguladığı ve hatırlattığı, AK Parti'nin siyasal felsefesinde bir yönüyle yansıtan çok önemli bir şey. Restorasyonun temel ilkelerinden birisidir
bence.
Bu. Yani bu siyasal ahlak meselesi Davutoğlu'nun kişiliğiyle bir açıdan, kişisel hayat serüveniyle de
alakalı.
Alakalı bir şey. Yani evet. Ahmet Davutoğlu neden siyaset yapmak istiyor yani? Neden başbakan olmak istedi? Neden Dışişleri Başkanı bakan olmak
istedi?
Yani arkadaşlarına, çevresine biraz mevkiler kazandırmak, paralar kazandırmak, ihaleler almak için değil.
Değil. Evet.
Hakikaten bunu bir siyaseti, bir memleket meselesi, bir dava meselesi olarak gördü. Türkiye'yi daha iyi yere götürmek istiyor. Türkiye'de işte Müslümanlıkla devlet ilişkisinin daha dengeli, daha ahenkli, daha adil olmasını istiyor.
Evet.
Bunun acılarını hisseden evet. birisi.
Hocam şey dediniz de onun da vurgusunu yaptı. Yani bu yolsuzlukla alakalı. Yani yandakilerini kayırma etme.
Evet.
Milletin diyor hakkına uzanacak eli kardeşimiz olsa koparırız diyor.
Bu çok
önemli.
Çok,
yani
sert bir ifade evet. ve çok doğru bir ifade.
Çünkü bu hocam bunun şu açıdan dillendirilmesi de önemli. Yani bu 17-25 Aralık operasyonlarında AK Parti kadroları, belediyeleri çok ciddi evet. bir töhmet evet, altında evet. bırakıldı. Evet. Ve Davutoğlu özellikle şunu vurguladı. Yani bu bir yolsuzlukla mücadele değil, siyasi bir operasyon da dedi
evet,
yani.
Evet.
Ama bununla ilgili yani eğer bir yolsuzluk varsa
buna
da müdahil olacağını da ciddi olarak belirtiyor.
Bu önemli. Türkiye kamuoyu açısından önemli. Yani AK Parti artık bugün yeni hükümet sadece AK Parti'yi temsil eden bir hükümet değil. Yeni Türkiye sadece AK Partililerin Türkiye'si değil. O nedenle birinci olağanüstü kongrenin sloganı bu açıdan da anlamlı. Hep birlikte yeni Türkiye. Hep birlikte yeni Türkiye ise o zaman AK Parti iktidarının yolsuzluklara ilişkin tutumu konusunda kaygılar varsa bu kaygıları giderici bir takım açıklamalar, tutumlar ve programlar geliştirmek gerekiyor. Davutoğlu'nun bu açıklaması da bu açıdan çok önemli bence.
Evet.
Çok gerekli ve önemli.
Doğru.
Çok önemsiyorum ben şahsen
Doğru.
bunu.
Hocam yargı meselesi var. Yine onun da gündemindeydi. Bu HSYK seçimleri var. Hatta bunun konuşmasında da söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bile önemli gösterildiğini söyledi HSYK seçimlerinin. Eğer diyor yargı vicdanını kaybetmişse, temel adalet terazisinden sapmışsa bir hak ve adalet aracı olmaktan çıkar bir zulüm aracına dönüşür diyor. Evet. Ve o HSYK seçimlerine girecek hakimlere de bir şey diyor. Yani vicdan yüklü, yüreği adaletle çarpan yargı mensupları diyor herhangi bir otoritenin altına girmekten kaçınsın diyor. Belki o paralel yapı söylemlerinin iddialarının burada hala çok etkin olduğunu da farkında diye düşünüyorum.
Yani tabii şimdi yakınlaşıyor çevremizde çeşitli işte hakim arkadaşlar var tanıdığımız bildiğimiz arkadaşımız olan şimdi hakim olmuş doğal olarak konuşuluyor, tartışılıyor etrafta. Önümüzde yakın bir tarihte seçimler olacak HSYK ile ilgili. Ve HSYK temelinde ciddi bir takım şeyler, junta oluşturma çabaları var. Zaten 17 Aralık ve 25 Aralık'ta da bunu gördük biz açıkça. Bazı hakimlerin bir dayanışma içinde hareket ederek siyasi bir tavır alarak hükümete karşı geliştirdikleri tutumlar oldu. Dolayısıyla jurikrosi diye bir tabir belki kullanmak lazım. Yani hukukla ilgilenen kişilerin bir junta oluşturarak bir yönetim tesis etme çabaları, mücadeleleri var. Bu bir tehdit.
Yargı cumhuriyeti deniyor şimdi.
Evet, yargı demokrasisi veya yargı cumhuriyeti. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu bunu görüyor ve bunun bir tehdit olduğunu görüyor ve uyarılarda bulunuyor. Doğru yani. Yargı belki grupsal ilişkilerin en az olması gereken bir yerdir. Hakikaten. Yani adaletin...
Terazisi hakkın, şaşar yoksa.
Evet şaşar yani adaletten. Adalette, hukukta grup olmaz yani. Siyasi faaliyetlerde grup olur. Kültür faaliyetlerine grup olur. Ama hukukta, adalette grup olmaz yani. Orada hakikaten her birey için işleyen, herkesi düşünen eşit bir biçimde... varlığını ortaya koyan bir sistemin yürümesi gerekir, olması
evet,
gerekir.
Evet. Hocam süremiz biraz az kaldı. Evet. Bir 10 dakikamız var. Bir iki mesele daha var. Ben onlarla ilgili de kısaca değerlendirmenizi aldıktan sonra biraz Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Tayyip Erdoğan'ın üzerinden yeni Türkiye'yi konuşmak istiyorum.
Evet.
Yine bu restorasyon konuşmasında iki önemli başlık vardı hocam. Kültür ve medeniyet restorasyonu. Davutoğlu diyor ki Anadolu'nun tarihte önemli bir kültür yeri, kültür iletişim yeri olduğunu söyledi. Ve bu topraklarda yaşayan hiçbir kültür ötekileştirilemez diyor ve kadim şehirlerimizde artık dikey değil yatay mimariyi geçerli kılacağız diyor ki bizim çok eleştirdiğimiz İstanbul başta olmak üzere bu gökdelen şehirciliğini hep eleştiriyorduk. Evet. Bir de ekonomik restorasyonu var diyor ki Türkiye Ar-Ge'ye önem verecek bir üretim üssü olacak. Afro-Avrasya'nın en önemli üretim üssü haline geleceğiz diyor. Bu iki konuda da görüşlerinizi aldıktan sonra biraz Tayyip Erdoğan ve yine Türkiye'ye geçmek istiyorum.
Evet. Şimdi tabii medeniyet teorisi Davutoğlu'nun öteden beri Türkiye'de çok vurguladığı, tartıştığı, konuştuğu, etrafında çeşitli tartışmaların meydana çıkmasına yol açtığı bir teori. Bunu yeniden gündeme getiriyor. Yani tekil bir kültür algısına da sahip değil burada. Evet, yani Anadolu'da çeşitli kültürler var, çeşitli diller var, inanışlar var. Fakat bütün bunları biz yok sayamayız. Çünkü yüzyıllık ulus devlet geleneğimizde birlik bunları yok etmek üzere kurulmaya çalışıldı. Yeni Türkiye'de bu olmayacak. Yeni Türkiye'de bu farklılıklar tanınacak ve bu farklılıklar bizim tarihsel ve bugünkü
zenginliğimiz kabul edilecek.
Evet, medeniyet bütünlüğümüz içinde bunlar değerlendirilecek. Dolayısıyla medeniyet dediğimiz zaman da bu farklılıkları reddeden bir konsept değil. Bu farklılıkları gören, algılayan, onlara destek çıkan, onların güvenliğini sağlamaya çalışan bir yapıda olması gerekir. Bu açıdan çok kültürlülük anlayışıyla aslında örtüşen, işte yeni Türkiye'nin homojen kültür değil de heterojen kültür, çoğul kültürü ama bunu da bir medeniyet, ortak medeniyet idraki içinde temellendiren bir anlayışı yansıtıyor. Evet. Ve doğru bir şey. Bu mimariye de yansır tabii. Yani kültür dediğimiz şey mimariyle yakından ilgili. AK Parti 20 yıldır aslında bir yönüyle 90'ların başından
İstanbul'da öyle
yönetiyor İstanbul'u. Evet. Şimdi önemli başarılar oldu. Yani kentler, sokaklar temizlendi, sular akıyor, kaloriferli evlerde oturuyor insanlar. Ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleşti. Artık insanlar bunun yerine daha estetik binalar, sokaklar, ortamlar görmek istiyor. Daha insani, temel maddi ihtiyaçlar karşılanınca daha kültürel, daha estetik ve daha ruhani
insanı merkeze koyan.
Evet. Bu yönde de çok eleştiriler vardı AK Parti'nin yerel yönetimlerine, bu kentle ilgili çalışmalarını. Ona işaret eden bir şey. Bu sorunları, bu sıkıntıları aşmaya yönelik bir aslında atıf var burada, referans var. Bu
evet.
Katkı sağlayan bir şey. Davutoğlu'nu tabii Afro-Avrasya kavramsallaştırması, Türkiye'nin işte sadece Avrupa Birliği'ne dediğimiz gibi mahkum olan bir ülke değil, dünyaya açılan çok boyutlu. Yani Afrika diye bir dünya var. Türkiye ona yeni yeni son yıllarda açıldı. Bazı ülkelere yardım etti. Ticari işbirliği içine girdi. Birçok elçilikler açtı Türkiye. Küçük ülkedir, fakir ülkedir diye demedi. Yine konuşmasının bir yerinden geçtiği gibi. Aslında stratejik derinliği yazan bir entelektüel akademisyen ama stratejik kavramı ve bakışını aşan bir ifade kullanıyor. O açıdan da hoşuma gitti.
Evet,
açıkçası.
Evet. Ya üretim üssü yani, haline gelmek de önemli hocam. Yani evet. Sürekli bir takım tabii enerjilerin aktarıldığı, işte evet. Borularla doğalgazların, petrolün evet. Böyle bir geçiş istasyonu olmasından ziyade artık Ar-Ge'ye önem veren, üreten bir evet. Türkiye öngörülüyor bu restorasyonda. Evet. Hocam 6 dakikamız var. Evet. Ben biraz da Tayyip Erdoğan'ı ve onun gözünden yeni Türkiye'yi konuşmak istiyorum. Tayyip Erdoğan tabii ilginç şeyler söyledi bu süreç içerisinde. Ben bir iki tanesi.
Yani Erdoğan'ın evet. Tabii söylediği şeylerden çok yaptığı şeyler bana tabii, daha ilginç geliyor.
Evet. Yani. Şimdi mesela bu meclisteki yemin töreninden sonra Anıtkabir özel defterine, hatıra defterine şunu yazıyor. İşte diyor Mustafa Kemal'le ilgili vefatınızın ardından Cumhurbaşkanlığı makamı ile Cumhur arasındaki bağlar zayıfladı diyor. Bugün göreve başlarken bir kez daha Cumhur ile başkanın devlet ile milletin kucaklaşmasına vesile olduğumu düşünüyorum diyor. Bu yeni sürecin. Bu ilginç, benim ilgimi çekti hocam. Hı hı. Hani böyle bir yeni Türkiye, yani Mustafa Kemal Atatürk'le başlamış birinci cumhuriyet sanki böyle ikinci bir cumhuriyetin, ikinci bir Türkiye'nin miladı gibi evet. Kendi başlatacağı süreci görüyor. Yine ilginçtir, köşkte yaptığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada da 91 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, hatta 2000 yıllık devlet tarihinde, Türk tarihinde kattı bunun içerisine. İlk kez devletin başındaki isim halkın sandık başında kendi tercihiyle seçmesiyle belirlenmiştir dedi. Evet. Yani burada da ben bir şey görüyorum. Yani bir kararlılık, böyle evet, ciddi evet. bir irade ortaya koyacağını, evet. yeni Türkiye için ne gerekiyorsa, çünkü halktan gücümü aldım şeyi meydan okumasını da görüyorum ben burada. Evet. Bu bağlamda Tayyip Erdoğan yeni dönemde nasıl hareket edecek hocam? 4 dakikamız
evet,
var.
Evet. Yani şimdi ben tabii Ahmet Davutoğlu üzerine konuştuk ama Tayyip Erdoğan'ın liderlik biyografisine baktığım zaman hakikaten bana çok daha muhteşem geliyor açıkçası. Çünkü Tayyip Erdoğan her bir yükselişine riskleri göze alarak, meydan okuyarak, mücadele ederek ve savaşarak ulaştı. Açıkçası bunun son durumunu da mesela 2011 genel seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hapse atılmasına neden olan şiiri okuduğu zaman çok iyi hissettim. Yani o şiir onun hapse atılmasına neden olmuştu. Ama yıllar sonra geldi, kendisini bloke eden, kendisini engelleyen o oligarşik güçlere dedi ki evet buyurun şimdi şiiri okuyorum, mecliste okuyorum, beni alın içeri, alabilirsiniz.
Evet, evet, tam bir meydan okumaydı yani.
Meydan okuyucu bir liderlik şeyi var, vasfı kimliği var, vasfı evet. var. Bu zor bir şey ama çok takdir edilecek bir şey. Kendime çok yakın bulduğum bir şey. Yani uyumlu olarak aşmak değil de mücadele ederek ve meydan okuyarak aşmak çabası var. Yani hapse atılmasından önce de Büyükşehir Belediyesi olarak Ali Coşkun, söylemekten artık bir şey yok, önerilirken Tayyip Erdoğan bunun mücadelesini veriyor ve kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor.
Evet.
İlhan Kesici var, işte diğer büyük rakipler var. Tayyip Erdoğan yepyeni bir isim. Orada başarıyor. Parti kuruyor, ondan sonra içeri atılıyor. Daha sonra milletvekilliği verilmiyor. Arkasına 367, işte 27 Nisan vesaire, parti kapatma. Ama hepsiyle mücadele ede ede
askeri
aşıyor.
Vesayet.
Askeri vesayet, darbe girişimleri, 17 Aralık. Yani hakikaten bir insanın bütün bunlara karşı mücadele ederek, bunları aşarak ve hep halkın desteğini alarak hep yükselmesi ve Türkiye'yi de beraber
yükseltmesi,
yürütmesi
müthiş bir başarı.
Ya, müthiş bir şey yani.
Hocam hakikaten. Kısaca siz ya, yeni Türkiye'de şey. Ne bekliyorsunuz hocam? Son dakikamız.
Şimdi ben yeni Türkiye'den tabii hep konuşuyorum açıkçası. Darbeleri artık bütünüyle aşmış bir Türkiye. Yeni Türkiye'dir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. İnsan haklarının temel değerlerinin de bütünleşen bir devlet. Darbeci gibi bir tutumu, bir sorunu olmaması. Türkiye'deki farklı kültürlere ve kimliklere saygı duyan bir Türkiye. Orta Doğu, Kafkaslar, bu bölgede lider olan, bu bölgede saygı duyulan, dünyada da saygı duyulan, sözü olan, dünya devleti olan bir Türkiye. Hem millet olarak hem devlet olarak bir dünya devleti ve bir dünya milleti olmak. Kişinin hangi grup, hangi mezhep, hangi inanış veya bunların dışında olan bir kişinin bile saygınlığının korunması, onun hak ve sorumluluklarının gözetilmesi. Bu yani bütünsel olarak yukarıda da baksak, aşağıda da baksak, bunları sağlayan bir Türkiye bence yeni bir Türkiye'dir, büyük bir Türkiye'dir
evet.
açıkçası.
Hocam çok teşekkür ederim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programımızın yine sonuna geldik efendim. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la Kırk Ambar programını dinlediniz.